politik kavramlara odaklanan Disiplinler Arası Podcast kanalı Zihni Politik'e hoş geldiniz. Zihni Politik'te politik niteliği olan kavramları alanında çalışmalar yürüten bir konuk eşliğinde inceliyoruz. Zihni Politik'e tercih ettiğiniz podcast platformundan kulak verebilirsiniz. Politik'in bu özel bölümünde İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri Pınar Uyan Semerci ve Emre Erdoğan ile Türkiye'de kutuplaşma, boyutlar ve stratejileri konuşacağız. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu bölümde 2015 ve 2017'de tekrarlanan Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları araştırmasının 2020 bulgularını, Turquoise Lab projesini ve infodemi ile mücadeleyi konuşacağız. Bölümün referans aldığı siyasal kutuplaşma kavramı için önce Zihni Politik'in ikinci bölümü siyasal kutuplaşmayı dinleyebilirsiniz. İlk olarak ben Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları 2020 araştırmasıyla başlamak istiyorum. Araştırmanızı 2015 ve 2017'deki bulgularıyla kıyaslarsak 2020'de Türkiye'deki kutuplaşmada ne gibi temel değişiklikler gözlemleniyor? Tabii karşılaştırmak mantıklı mı, ona da değinebiliriz. Ek olarak kutuplaşmada sabit kalan unsurlar neler? Ya özellikle bu 2018'de yayınlanan Fanus'ta Diyaloglar kitabınızda 2015 ve 2017 bulgularını özetliyorsunuz. Neler söyleyebilirsiniz? Pınar Hocam, sizle başlayabiliriz.
Öncelikle çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Şöyle söyleyebiliriz, aslında 2015-2017'de bazı sorduğumuz soruları burada yineledik. Ama asıl gayemiz, çalışmanın asıl amacı, hani kutuplaşma arttı mı azaldı mı gibi bir sorudan çok şu anki resmi bütün boyutlarıyla çizmek. Çünkü her araştırma yöntem açısından, ulaşılan kişi açısından da oldukça farklı noktaları içeriyor. Belki bunu söylemek lazım. Bu araştırma COVID döneminin içinde 4000 kişiyle yapıldı. 29 ilin kentsel ve kırsal bölgelerinde ve yüz yüze yapıldı. Tabii bu oldukça zorluydu. Bizim asıl derdimiz, belki biraz sonra daha detaylı konuşacağımız üzere, Türkiye'de kutuplaşmayı azaltmaya dair stratejiler ve araçlar üzerine kurduğumuz bir çalışmanın araştırma boyutunu, yani sahadaki 2020'de şu an Kasım-Aralık aylarındaki durumu tespit etmeye çalışmak. 2017'deki bazı bulguları ya da dediğim gibi bazı soruları tekrar ettik burada, çünkü zaman içinde geliştirdiğimiz hem kutuplaşmada hem de ötekileştirme çalışmasında geliştirdiğimiz birazcık işte bu biz, en çok biz dediğimiz gruplar, en uzak hissedilen siyasi parti taraftarları gibi belli bir takım soruları geliştirmiştik. Özellikle duygusal siyasal kutuplaşma dediğimiz noktayı anlamaya dair bir çaba bu. Ve birazcık şunu açmak istiyoruz. Bireysel düzeyde kendimize en uzak hissettiğimiz siyasi parti taraftarlarının normalde olması gerekenden daha farklı bir biçimde öteki haline gelmesiyle uğraşıyoruz. Ve karşılaştırmalı olarak 2015, 2017, 2020 datasına baktığımızda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti taraftarları, İYİ Parti'nin 2015'i yok tabii. Buralarda hani bir takım değişimler gözleniyor. Fakat bu gözlemlenen değişimlerden daha ziyade en uzak hissedilen siyasi partinin taraftarının kim olduğundan bağımsız, onlara atfettiğimiz, onları kurmak istediğimiz sosyal mesafe, işte hoşgörüyle yaklaşamama ya da onlara negatif sıfatlar gibi verdiğimiz özelliklere kafa yoruyoruz. Yani hani ne kadar AK Parti taraftarları CHP taraftarlarını en uzak hissediyor oranından daha ziyade, bu aradaki mesafenin şu anda günümüzde yansımaları olan işte birbirlerinin çocuklarıyla oynamaması, çocukların evlenmek istemesi gibi, hani normalde farklı görüşlerimiz olabilir, farklı düşüncelerimiz olabilir, farklı partilere kendimizi daha yakın hissediyor olabiliriz. Ama toplumsal ilişkiler açısından da birbirimizden uzaklaşmamız, kendi parti taraftarlarımıza olumlu sıfatları verirken diğerlerine negatif cümlelerini söylemek ve bunları bir kalıp olarak söylemek, yani her ikisi de geçerli değil diyebilirken onları cimri olarak sıfatı ona yaklaştırmak, kendi taraftarımıza, kendi parti taraftarlarımıza işte daha vatansever, iyiliksever gibi bütün olumlu sıfatları veriyor olmak ve biraz da en çok belki altını çizdiğimiz siyasal hoşgörüsüzlük diyebileceğimiz siyasal haklarına erişememe durumunu bile sorgulamak ya da sorun etmeme noktası biraz bizim aslında üzerinde durduğumuz şey, bunun maalesef Türkiye'de devam ediyor olması, içinde bulunduğumuz iklimde hem de medyanın ve sosyal medyanın bugünkü şekliyle giderek artar bir durumda devam ediyor olması.
Peki bu sizin çizdiğiniz çerçevede özellikle araştırmanızı üzerine kurduğunuz o kavramsallaştırmada siyasallaşmış kimlikler üzerinden bir okuma yapılıyor. Gene bu siyasallaşmış kimlikler üzerinden kutuplaşmaya baktığımızda hangi konular, özellikle 2020'de diyebiliriz, hangi konular, gündem maddeleri göze çarpıyor? Kutuplaşmada kutuplaşma hangi konularda daha çok diyebiliriz? Ek olarak da belki uzlaştığımız konular neler? Yani kutuplaşmanın azaldığı ya da az olduğu konularda var mı? Bu şekilde siz de devam edebiliriz Emre Hocam.
Şimdi çok teşekkürler. Şimdi şöyle bir yaklaşımımız var. Bizim bahsettiğimiz duygusal kutuplaşma bir öncül olarak hareket ediyor. Yani duygusal kutuplaşma arkasından konu bazlı kutuplaşmayı da getiriyor. Çünkü insanlar konular önlerine geldiklerinde konunun kendileri için getirdiği ya da götürdüğüyle değil, o konunun kime ait olduğu ile ilgileniyorlar. Zaten bizim de demokrasi açısından sakınca bulduğumuz yer o. Biz burada üç ayrı perspektiften yaklaştık. Öncelikle bir Türkiye'de bazı tartışma konularına baktık. Sıcak tartışma konularına. Burada görüşlerde bir ortaklaşma var mı ya da insanlar partilerinin hizasında mı yer almışlar ona baktığımız zaman. Mesela yazın yaşanan Ayasofya Camii'nin açılışı. Yani müzeyinin camiye dönüştürmesine baktığımız zaman bunun AK Parti ve MHP tabanlarında %80 üzerinde destek aldığını görüyoruz. Öte yandan CHP'de bu oran %34, İYİ Parti %51 gibi burada iktidar ve muhalefet biraz ayrışmış durumda. Kanal İstanbul bizi çok işgal eden bir şeyi, gündemimizi. Oraya baktığımız zaman da CHP'lerin sadece %11'ini Kanal İstanbul'u desteklediğini görüyoruz. Bu oran İYİ Parti %13, HDP'de %14, öteki tarafta baktığımızda AK Parti'nin 3'te 2'si ve MHP'nin de yaklaşık MHP'lerin de %60'ı bunu destekliyor. Ve mesela yine başka bir konuya bakıyoruz. Bu da üzerine durmamızı gerektiren bir konu. Ana dil Türkçe olmayanların ana dilde eğitim alabilmesi konusunda HDP'lerin %91'i bunu onaylıyor. Yani bu diğer partilerde MHP'de %21 gibi. Buraya baktığınız zaman bazı tabii ki örneğin Ayasofya Camii'ne destek, açılışına destek veren 3'te 1'lik CHP'lilerin varlığı önemli bir şey. Kanal İstanbul'un AK Parti'de %34 tarafından destek görmemesi bunlar önemli bir şey. Bu kadar da homojen ayrışmadığını gösteriyor ama yine de ayrışma var. Bu önemli şeylerden bir tanesi sıcak konuları bir miktar partiler bazında ayrışma var. Yarın öbür gün dediğim gibi konulardan herhangi bir referanduma gitse insanlar bunu parti çizgileri doğrultusunda yapacaklar. Onun haricinde biz ikinci olarak insanlar acaba yaşanan olaylardan bazı konulardan aynı duyguları mı hissediyorlar diye tartıştık. Bir de bize duygusal kutuplaşmanın ipuçlarını verdi. Burada da örneğin şeyi sorduk. Otoyol ve köprüleri yapan firmalara verilen gelir garantisini sorduğumuz zaman bu konu CHP'nin %84'ünde, İYİ Parti'nin %80'inde olumsuz duygu uyandırıyor. Olumsuz duygu uyandırdığını söyleyenlerin oranı AK Parti %44. Yine az değil, 14'ten bahsediyoruz ama iki katı CHP'lilere baktığımız zaman AK Parti'nin iki katı olumsuz duygu hissedenler. Kayyum mu meselesi sorduğumuz zaman HDP'nin %90'ı burada olumsuz duygular hissediyor. MHP'nin %20'si 4,5 katından bahsediyoruz. Libya'daki iç savaşa baktığımız zaman MHP'lerin %19'u olumsuz duygulara sahipken CHP'lerin %67'si yaklaşık 3 katı gördüğümüz gibi bunlar az değil. Yani bir insanın hangi partiye oy verdiğini bildiğimiz zaman bu konuda ne tür bir duygu hissedebileceğini de tahmin edebiliyoruz. Bu önemli bir şey. Bunun istisnası ki o da hani baktığımız zaman üzerine durabilir. Karadeniz'de doğalgaz bulunmasında hemen hemen kimse kötü hislere sahip değilmiş, sıkışmışlıktan bahsediyoruz. Ama orada da HDP'lerin %12'si ve MHP'lerin %2'si olumsuz duygular hissettiğini görmüş. Yani bu da güncel olaylar konusunda hissettiğimiz duyguların da bir miktar partisan ayrışmaya kurban gittiğini gösteriyor. Üçüncü olarak bizim ilgilendiğimiz konu tarih yazımıyla alakalı. Şimdi biz kimliklerle parti tercihleri örtüşüyor derken şu gerçeği de kabul ediyoruz. Her parti kendi tarihini yeniden yazıyor. Ve bunun da iletişimini yapıyor parti içinde, parti dışında ve insanlar da bunu kabul ediyorlar. Baktığımız zaman kim daha fazla belirtmiş? Yani şöyle bir söyleyelim. Türkiye'de ayrıca en çok yol açan iki konu nedir diye sorduğumuzda birinci sırada 15 Temmuz geliyor. %34 Kürt sorunu, %32 Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş, %33 tane konuyu saydım. Şimdi bunu partiler bazına değerlendirdiğimizde yani partiler hangi konuları diğer konulara ve diğer partilere göre daha fazla söylemişler diye baktığımızda HDP'lerin Kürt sorununu daha fazla söylediğini görüyoruz. Diğer konulara ve diğer partilere kıyasla. AK Parti'de bizi şaşırtmayacak bir şekilde 28 Şubat, 27 Mayıs, 12 Eylül gibi şeyleri görüyoruz. Bunlar biraz ön plana çıkmış. AK Partilerin kendi tarihçesine diyebiliriz. Burada ilginç olan konulardan bir tanesi gezi protestoları. Bu da önemli çünkü zaten bu AK Parti liderliğinin anlatısında gezi protestolarının diğer darbe girişimiyle eşanlı olarak yer aldığını görüyoruz. Üzerinde durulması gereken şeylerden bir tanesi mesela CHP'liler neyi daha fazla ön plana çıkarmış dediğimizde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçişi ülkede ayrılığa yol açan faktörlerden biri olarak görüyor. Bu da kendi tarihçilerinde ön plana çıkan bir şey. Şimdi burada AK Parti'nin biraz daha eski bir anlatıya eklemlemesi yani 28 Şubat 27 Mayıs 12 Eylül yani seçimle gelmiş bir halk iradesinin uzaklaştırılması çerçevesinden bakması ve buna da gezi protestolarını eklemlemesi üzerine durulması gereken ama bildiğimiz bir şey. Öte yandan CHP'nin kendi tarihçesini kurarken acaba neden Cumhurbaşkanlığı sistemine, hükümet sistemine geçiş burada bir kırılma olarak görülüyor. Bunu da düşünmekte fayda var. Zaten HDP ve Kürt sorunu arasındaki ilişki de önemli. Şimdi peki bunlar bizim hani partilerin ayrıştığı konular ve biraz da işimizi zorlaşan konular. Uzlaştığımız konular var mı? Bazı hayırlı ve bazı hayırsız konular var. Hayırsızlardan başlayalım. Mesela Türkiye'de Türkiye'nin düşmanı kimdir dediğimizde burada birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri geliyor ve partiler arasında çok çok az var, fark var. İkinci sırada İsrail geliyor ki hani öyle bir durumdayız ki yani AK Partilerin ve CHP'lerin hiçbir şekilde yan yana durmadıkları, aynı oranlara sahip olmadıkları bir sunumda bunun aynı olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği'ne karşı şüpheci yaklaşım, bizim Sev Sendromu adını verdiğimiz yaklaşım da üzerinde durulması gereken bir şey. Bu da her ne kadar 2017'ye kıyasla biraz daha azalmış olsa da Türkiye'de hala Sev Sendromu yaygın ve burada da partiler arasında büyük oranda bir uzlaşma var. Üçüncü hayırsız konu ise Suriyelilerin başına gelmesi gerekenler. Savaş bittikten sonra büyük bir çoğunluğu Suriyelilerin kendi vatanlarını göndermesi gerektiğinde hemfikir partiler arası farklar var ama çok yüksek oranda bahsediyoruz. Bunlar hayırsız olarak addedebileceğimiz konular. Peki hayırlı ne olabilir? Örneğin kadın yönelik şiddet var. Yani şu anda baktığımızda Türkiye'de insanların %90'ına yakını Türkiye'de kadın yönelik şiddetin yaygın olduğu konusunda hemfikir. Bunu bir akla tutmakta fayda var. Bunun kimin çözmesi gerektiği konusunda da birinci sırada az farklarda da olsa hükümetin ve devletin görevi olduğu öngörülüyor. Burada da bir uzlaşma var. Uzlaşılmayan yani peki bu sorumlu görevi yerine getiriyor mu dediğinde hayır deniyor. Burada hayır diyenler muhalefet taraftarları, evet diyenler iktidar taraftarları ayrışma var. Ama sorunun varlığı konusunda hemfikiriz. İkinci ortaklaşmamız da koronavirüs. Genelde Türkiye'de beklediğiniz bir şey orada gerçekleşmemiş. İnsanlar gerek koronavirüs konusunda aldıkları tedbirler meselesinde gerekse de alınan hükümetin aldığı tedbirlere destek konusunda partisan farklılaşma çok fazla değil. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi maske takmayacağım çünkü bunu demokratlar istiyor gibi şeylere karşılaşmıyoruz. Burada da insanlar ellerinden geldiklerince tedbirleri uyuyorlar. Hatta bir adım daha ileri gideyim. Yani çalışıp çalışmadıkları işsiz olup olmadıkları vesaire gibi dışsal faktörler hangi partiye oy verdiklerinden daha fazla önem taşıyor. bu konudaki davranışlarına. Bu da bize, yani son iki konuyu bir araya getirirsek, çok can yakıcı ve insanları yoran konular olduğunu, burada hemfikir olmakta bir sorunumuz yok. Nerede sorunumuz olabilir? Bu sorunlara gelecek çözümler konusunda bir fikir ayrılığımız var. Bu da bu tür can yakıcı konuların çok taraflı, çok partili ve belki de partiler üstü bir şekilde çözülmesi gerektirdiğini bize gösteriyor.
Peki, çok teşekkürler. Pınar Hocam, siz de devam edebiliriz. Bu araştırmaların bulgularına baktığımızda, yani nasıl bir tablo var? Özellikle bunu şunun için soruyorum. Turkuaz Lab, Türkiye'de kutuplaşmayı azaltmaya yönelik stratejiler ve araçlar projesini kurdunuz. Bu projeyi kısaca anlatabilir misiniz? Yani bu araştırma bulgularıyla bir harekete geçme ihtiyacı mı doğuyor aslında? Toplumsal bir hareketlilik yaratma ihtiyacı mı doğuyor? Turkuaz Lab'ın kutuplaşmayı azaltmaya yönelik stratejileri nelerdir?
Yani şöyle bir sonuç aslında vardı bizim elimizde. Hem 2015-2017 kutuplaşma, hem de gençlerle yaptığımız bir TÜBİTAK araştırması olan ötekileştirme çalışmasında giderek bireysel düzeyde kimliklerin, egemen olan kimliğin en uzak koyduğumuz diğerlerine karşı ötekileştirme dediğimiz, yer yer bazen insan dışılaştırmaya varan, farklı türde ayrımcılıklar görmesini tolere eden bir arada yaşamımızı, belki öyle özetleyebiliriz, bir arada yaşamımızın önünde temel engellerden biri olan bir nokta olarak görüyoruz bunu. Yine Göç Merkezi'nin yaptığı çalışmalardan bir tanesi, mevsimlik tarımdaki işçilerle çalışıyoruz, çocukların durumuyla ilgili çalışıyoruz. Aslında bizi bütün bu çalışmalara yönlendiren noktalardan bir tanesi, orada duyduğumuz bir cümle de diye özetleyebiliriz: onlar çocuk gibi bakmıyor, onlara çocuk bile diyemeyiz gibi, bize benzemeyen, bizden uzak ötekilerin çocuklarıyla kendi çocuklarımızı aynı noktada görmeme derdi aslında bizi bu projelere iten nokta. Ve Turkuaz Lab'i de, yani Türkiye'de kutuplaşmayı azaltmaya yönelik stratejiler ve araçlar projesinde de amacımız, her birimizin bu konuda öncelikle hani kendisini de bir biçimde sorgulaması, bizlerin kimliklerimizi ve aslında birden çok daha fazla kimlik taşıyoruz ama bazen bir kimlik çok daha egemen hale geliyor ve onun gözünden, o gözlükten, o bizlik halinden dünyayı okumaya başlıyoruz. Ve bu noktada da işte bizim karşısında öteki olarak koyduklarımızla kendimizi aynı noktada görmüyoruz, aynı seviyede görmüyoruz. Onun hak ihlaline uğramasını sorun etmeyebiliyoruz. Ve bu da tabii ki işte beraberce yaşamak, farklılıklarla bir arada yaşamanın önündeki en büyük engellerden. Bu yüzden bu 2 yıllık bir proje, aslında ilk yılını neredeyse tamamlıyoruz. 2. yılı biraz daha uygulama ayağı olacak. Bir web sitemiz var. Gene ilgilenenlerin girip bakabileceği, hem araştırmamızın sonuçlarını hem de aslında burada kutuplaşmanın hem dünyada farklı yerlerde çalışmaları, ilgili literatüre ulaşabilecekleri turkuazlab.org diye bir web sitemiz var. Burada dediğimiz gibi burayı bir aslında buluşma noktası diye düşünüyoruz. Kaynak merkezi gibi diyelim. Bunun dışında uzman görüş anketiyle çalışma grubu toplantısı yaptık. Bu alanda çalışan hem Türkiye'den hem de yurt dışından akademisyenlerle, alanda bilgi üreten arkadaşlarımızla konuşup beraber aslında daha iyi neler yapabiliriz, hem teşhis hem de işte bu nasıl azaltabiliriz de kafa yormaya çalışıyoruz. Çünkü çok kolay bir konu değil bu. Bugünden yarına hemen işte bu sonuçları gördük, buna göre davranışlarımızı değiştireceğimiz bir noktamız yok. Ama bu sonuçları öğrenmek, duymak ve işte sizlerin de aracılığıyla konuşuyor olmak önemli. Çünkü her birimiz farklı düzeylerde bunu yaşıyor olabiliriz ama farkında olmayabiliriz. O yüzden bir tür etik soru bu bizim için. Anketin bulgularında da demin Emre Hoca'nın özetlediği gibi aslında çok çarpıcı bir nokta var. Bazı çok hayati, önemli sorunların ortak ifade edilmesi belki bir başlangıç noktası gibi düşünebiliriz. Örneğin kadına yönelik şiddet şu an gerçekten Türkiye'nin en temel sorunlarından biri. Burada bir uzlaşının olmuş olması, bu sorunda bağlamında bir uzlaşının olması, belki bir sonraki adımın atılmasına, bu sorunu çözmeye yönelik, hani her birimizin kendi içinde sahip çıktığı o kimlikten, o adadan, o parti taraflılık halinden kurtulup bu sorunu çözmek için ne yapmalıyız? Ya da benzer bir biçimde çocuk işçiliği çok önemli bir sorun. Bu sorunu çözmek için ne yapabiliriz? Buna dair, yani kutuplarımızın dışında beraber yaşayabilmek için, burayı daha yaşanabilir kılabilmek için düşünmeye dair bir çevrim için müdahale aracı geliştirmeye çalışıyoruz şu anda. Hem bu kullandığımız kavramları anlatmaya çalıştığımız ama bunun yanı sıra birazcık oyunlaştırma dediğimiz farklı araçlardan da yararlanarak bir çevrim için müdahale aracını umarız yakın bir zamanda yine paylaşacağız web sitemizden. Ve sonrasında da farklı illerde, il çalıştaylarında beraberce düşünmek istiyoruz. Yani şöyle diyebiliriz, alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle, gazetecilerle, akademisyenlerle, yerel aktörlerle beraber her bir ilde kendileri nasıl görüyorlar, kendi yaşamlarında, kendi ürettikleri alanlarda ne tür şeyler deneyimliyorlar ve bunu kırabilmek için beraber neler yapabiliriz? Çünkü gerçekten bu sorunu öncelikle tanımladıktan sonra çözümüne yönelik yaratıcı fikirlere ihtiyacımız var ve bir ortak beraber düşünme egzersizi yapmak istiyoruz. Bütün bu süreci de daha sonra bir yayına döndürmek, çıktılarını paylaşmak ve bir kapanış konferansında aslında bir hani bitirmek değil de bundan sonrası için nasıl hareket edebileceğimize dair tüm paydaşlarla bulgularımızı tartışmak istiyoruz.
Şimdi bir hafta önce Türkazlab'in YouTube kanalında infodemiyle mücadele araştırmasının bulguları yayınlanmıştı. Emre Hocam, bu pandemiye benzer olarak yanlış bilginin salgınına, yayılımını ifade eden infodemiyle mücadele kutuplaşmayı azaltmak için neden önemli? Bu neden araçlardan bir tanesi yani? Ve sosyal medya kullanımının bu kadar yaygınlaşmasıyla, dijitalleşmenin de artmasıyla paralel olarak artan yanlış bilgiyle etkin bir mücadele mümkün mü?
Aslında bizim başlangıç noktalarımızdan biri oydu. Bu kutuplaşmayı mümkün kılan şey nedir dediğimizde şu anda çok yaygın olarak bilinen yankı odaları ya da bizim kullandığımız fanus meselesi geliyor. Bu nedir? Bizimki dünya hakkındaki algımızın sınırlı sayıda kaynaktan, özellikle de bize benzeyen kişilerin ürettiği kaynaklardan oluşması. Aslında bu şaşırtıcı değil, çünkü insanoğlunun dünya hakkındaki görüşünü büyük oranda medya belirliyor. Doğrudan deneyimi sınırlı olduğu için. Bu nedir? Geleneksel anlamda televizyonlar, gazeteler, şu anda moda, yeni gelişmiş olan sosyal medya bizim diğerleri hakkında bilgimizi oluşturuyor. Burada peki bilgiyi oluştururken neden çeşitli ihtiyacımız var? Çok basit bir sebepten. Biz sadece kendi kendimize benzeyen insanlarla takıldığımızda, bilgi kaynaklarımızı, bizim hoşumuza giden haberlerden ya da televizyondan ya da başka yerlerden edindiğimizde dünya hakkında çarpılmış bir görüşe sahip oluyoruz. Neden çarpılmış? Çünkü gerçekliğin sadece bir kısmına aşina oluyoruz. Bir de diğerlerinin gördüğü bir kısım var. Orasına hiç bilmiyoruz. Diğerleri de bizim gördüğümüzü görmüyor. Dolayısıyla aslında birden fazla gerçeklik algısı ortada oluyor. Bu gerçeklik algıları bir araya geldiğinde ise diğerinin düşüncesinin anormal olduğunu düşünüyoruz. Sağlıksız olduğunu düşünüyoruz. Bu da diyaloğu imkansız hale kılıyor. Bunu infodemiyle bireye getiren özellikle bizim bu içerisinde bulunduğumuz yankı odalarının yanlış bilginin yaygınlaşması üzerine çok önemli bir etkisi var. Yanlış bilgi yayanlar, infodemi yanlış, doğru ya da yanlış bilginin aslında çok kocaman bir şekilde yaygınlaşması ve insanların karar alamaz hale gelmeleri anlamına geliyor, ama bu çoğunluğu yanlış olan bilgileri yayanlar kötü niyetle yapmıyorlar. Yakın çevrelerine iyilik olsun diye, onları hastalığa karşı korumak için yapıyorlar ve baktığınız zaman da bu pandemi dönemi altında yaratılan o belirsizlik, panik halinde de bu tür yanlış bilgileri paylaşmak çok daha kolay oluyor. Bunu sosyal medya çok kolaylaştırıyor. Öte yandan sosyal medyanın kolaylaştırdığı şeylerden bir tane de dezenformasyon. Bu yanlış bilgiyi iyi niyetle yaymaktan farklı olarak yanlış bilgiyi kötü olarak, kasıtlı olarak birilerine zarar vermek isteyen kişiler, gruplar, şirketler ya da ülkeler oluyor ki bu da onun güvenlik sorunu haline getiriyor. O bu içerisinde bulunduğu ortam yanlış bilgiyi kasıtlı olarak yiyen insanlara çok iyi bir ortam sağlıyor ajanlara. Peki buna karşı ne yapılabilir dediğimizde bir yandan da kutuplaşma konusundaki yanıtımızı da veriyoruz. Öncelikle bizim yanlış bilgi konusunda kendimizi donanımlandırmamız gerekiyor bireyle. Yani biz neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebilecek, bunun için doğrulama platformlarına başvurabilecek, yanlış bilginin bizde yarattığı manipülasyonlara karşı hazırlıklı olabilecek insanlar haline gelmemiz gerekiyor. Ve çünkü kutuplaşmış bir siyasal ortamda gerek kutuplaşmış yayın organları, gerek siyasetçiler yanlış bilgiyi kutuplaşmaya katkıda bulunmak için fazlasıyla kullanıyorlar. Kullanan aktörler arasında bunları da sayıyoruz. Bu da demokrasiyi daha kırılgan hale getiriyor. Dolayısıyla biz nasıl çeşitli çorbaların, örneğin kelle paça çorbasının bizi koronavirüse karşı korumadığını bilmekle mükellefsek, aynı zamanda çok bayıldığımız arkasından koşmuş siyasetçinin de sırf kendi çıkarı için bize yalan söyleyebileceği ve gerçekliği de çarpıtabileceğini bilmemiz gerekiyor. İkisinin de çaresi aynı: eleştirel bir bakış açısı, medya okuryazarlığı ve doğrulama konusundaki alışkanlıklar. Bunları geliştirdiğimiz zaman her ikisine karşı donanımlandırmış oluyoruz. İnfodemiyi biz koronavirüs salgınıyla beraber daha yaygın aktörüz ama infodemi bizim başımıza daha sonra da gelecek. Bunun içerisinde iklim değişikliği ve ona bağlı felaketler, doğal felaketler, örneğin depremler, başka türlü felaketler, örneğin terör saldırıları ya da bizim her gün bir yaşadığımız mültecilere karşı algılarda bu infodeminin etkisi altına kalacaklar. O yüzden de donanımlandırmamız lazım. Yalnız şunu biliyoruz, infodemiyi de mümkün kılan, kutuplaşmayı da mümkün kılan faktörler aynı ve ikisine de çözüm bireylerden geçiyor.
Son bir soruyla Pınar Hocam'la bitirmek istiyorum ben. Emre Hocam'ın da bıraktığı yerden, kutuplaşmayı azaltmak, ötekileştirmeyi azaltmak için esas sorumluluk bireylerde mi, kurumlarda mı, toplumlarda mı? Ne yapmalıyız?
Yani bu çok boyutlu olduğu çok ortada. Çünkü bireyler dediğimizde de hani bizim ısrarla üzerinde durduğumuz bir nokta, hepimiz belli bir takım sosyalleşme süreçlerinin içinde ben haline geliyoruz, biz oluyoruz, kim olduğumuzu belirliyoruz. Yani insan sosyal bir varlık ve içinde doğduğu toplumsal koşullarla şekilleniyor. O yüzden tabii ki eğitim sistemimiz, aldığımız eğitimin müfredatın içeriği, nelerle karşılaşıyoruz, ne tür sosyalizasyonlardan geçiyoruz, bunların hepsi belirleyici. Ama bir noktada belki bu her düzeydeki neler yapılabilir sorusunun yanı sıra, özellikle yetişkinler açısından şu an ben nerede duruyorum, nasıl duruyorum, nelerle her gün maruz kalıyorum? Çünkü birazcık bu infodemiyle, yani yanlış bilgi, yalan bilgi salgınıyla mücadele böyle bir şeyi zorunlu kılıyor. Çünkü hiç olmadığı kadar yoğun bilginin altındayız, bilgiye erişiyoruz ama eriştiğimizin ne olduğunu, olguların ne olduğunu, belki bunun çok daha geniş bir şekilde tartışılması gerekiyor. Çünkü hakikat sonrası dediğimiz bir dönemin içindeyiz ve sosyal medyanın geleneksel medyaya göre belli bir takım mekanizmaları çok daha zayıf. Yani bir yandan evet, belki hiç sesi duyulmayan grupların sesini duymak açısından işlevi var ama bir açıdan da yalan olan bir şeyin yayılım hızı doğru olma, ne diyelim, bunun yalan bilgisini gösterenden çok daha fazla hızlı oluyor ve burada ciddi bir sorunla yüz yüzeyiz, karşı karşıyayız. Keza aşı karşıtlığı da örnek olarak çok verilen bir nokta. Bir takım somut olguların ve gelişimlerin tersine gelişmeler olabiliyor. O yüzden de ben şunu düşünüyorum açıkçası. Hepimizin bireysel düzeyde ne yapacaklarıyla bir yol almamız gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii ki her düzeyde, demin eğitim örneğini verdim. Verdiğimiz eğitimin eleştirel düşünmeye, özgür bir biçimde bakma, farklı kanalları, medya okuryazarlığını içermesi, çoğulcu olması gibi bir takım temel değerleri taşıyor olması, toplumsal cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere, çevre, iklim noktalarını da dahil olmak üzere içermesi gerekiyor. Ama bu tür değişimlerin bir günden öbür gün olmayacağını bildiğimiz için Yani bireysel düzeyde bir hareketi, sorgulamayı en azından bu tarz bir bakış açısında talep edebiliyor olmamız gerekiyor. Yani bu her zaman zor bir denklem. Çünkü işte yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan çıkıyor gibi. Yani nasıl eleştirel düşüneceğiz, eleştirel düşünmeyi öğrenmediysek, nasıl farklılıklarla beraber yaşamayı becerebileceğiz hiç farklılıklarla karşılaşmıyorsak. Ki temas bizim bu açıdan altını çok çizdiğimiz bir nokta. Nasıl kırabileceğiz, nasıl önleyebileceğiz dediğimizde gerçekten karşılaşmalar, gerçekten bir aradalıklarla bazen ön yargılarımızı, kalıp yargılarımızı aşabiliyoruz. İşte bu yüzden de hem mekanizmalarımızı, kurumsal mekanizmalarımızı buna farkında olarak değiştirmek, dönüştürmemiz gerekiyor. Hem de bireysel düzeyde içinde olduğumuz koşullarda ne yapabileceğimize kafa yormamız gerekiyor. Bir başka şey tabii ki hani siyasetçilerin buradaki rolü, buradaki değişimi. Burada biraz Emre Hoca ile farklı düşünüyoruz. Ben hala böyle siyasetçilerin olabileceğini, bunu dert edinebileceklerini, yani sadece iktidarda olmanın ya da iktidarı devam ettirmek için değil de siyaseti zaten başka bir dünyayı mümkün kılmak için yapan kişilerin olabileceğini düşünüyorum. Ama çok yaygın olan, daha egemen olanın da kabul etmek gerekir ki biraz daha gücü elinde tutmak ya da güce talep olmak üzerinden bir oyun oynanıyor. O yüzden de bireysel düzeyde hepimizin vatandaşlar, insanlar, insan haklarını korumaya çalışan bireyler olarak böyle bir etik bir nokta diye düşünüyorum artık bu. Yani doğru habere erişmeye çalışmak bizim zorunluluğumuz gibi. Çünkü o zaman farklı dünyalarda yaşamaya başlıyoruz. Yani olguları yitirdiğimiz ve kendi fanusumuzun içinde kendi doğrularımızı ve kendi sesimizin yankısını duyarak haklılığımızı her gün teyit ettiğimiz bir alanda yaşamaya başlıyoruz. Oysa fanusların birbirini duymasına ve yani fanuslardan çıkmaya, aslında pencerelere, kapıları açmaya ihtiyacımız var. Belki son olarak şeyi söylemek gerekiyor. Yani bunu Türkiye bağlamında sanki daha çok konuşuyoruz ama bu dünya açısından da çok temel bir problem. Burada konuştuğumuz her şeyi farklı ülkelere, ülkelerdeki göçmenlere karşı tutumlara dair de konuşabiliriz. O yüzden hani burada bir vakaya odaklanmak, Türkiye'ye odaklanmak bizim burayı anlama çabamız. Aslında umut ediyoruz ki başka konjonktürlerde de dünya çapında aslında bir soruna umut ediyoruz. Ufak da olsa bir katkısı olabilir.
Umarım, ben de. Çok teşekkürler. Hem Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları 2020 araştırmasını, hem Turkuaz Lab projesini, hem de infodemi ile mücadeleyi konuştuk. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ederiz. Çok
teşekkürler. Sağ olun.
Zihni Politik'i dinlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi sosyal medya hesaplarında Zihni Politik hesabını etiketleyerek ya da mesaj göndererek paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Zihni Politik'te görüşmek üzere.